Teknoseyir sunar. Haftalık gündem değerlendirmesi.
Teknoseyir'de haftalık gündem podcast'ine hoş geldiniz. Ben Murat Kamsız. Yanında Levent abi var. Nasılsın Levent abi?
Merhabalar Murat. Bugün oldukça farklı bir gündem.
Evet, pazar günü çekiyoruz.
Ve yayınlayacağız, evet, kısmetse.
Cuma günü çünkü kimse yoktu burada, ben yoktum.
Evet, dükkan boştu.
Evet.
Sen İFA için Berlin'deydin.
Evet, İFA'ya gittik Sony ile birlikte.
Özkan'ın da bir işi varmış. O da İstanbul dışına çıkmak zorunda kaldı.
Evet.
Ben de one man show yapmayayım diye gündemi erteledik. İlk kez oluyor.
Evet. Yani cumartesi yayınlayacağımızı pazar yayınlayacağız,
evet,
aslında.
Bir buçuk yıl, belki daha fazla bir sürede ilk kez böyle bir şey yaptık. Ama atlamadık. Hani erteledik sadece.
Evet.
Dolayısıyla hala hani gündemi hiç atlamamış olmanın gururunu sürdürüyoruz.
Levent abi, ben de işte İFA'daydım. Evet, onun programını ayrı yapacağız.
İFA genel olarak elektronik değil,
evet,
mi?
Evet, elektronik. Hatta şöyle söyleyeyim sana. Kat kat orası. Alt katında şey vardı. Bütün elektronik mağazalar, işte Samsung'un çamaşır makinesi kısmı falan filan, öyle düşün. Ev elektroniği kısmı. Ev elektroniği kısmı bilgisayardan çok daha baskın. Adet ve çeşit, evet, olarak.
İFA şey zaten, hani elektronik fuarı olunca bana bu elektrikli süpürge bülteni falan geldi hafta içinde.
Evet, tabii hepsi oradaydı abi. Her türlü teknoloji bu konuyla ilgili. Tabii bizimkiler de oradaydı. İşte birkaç firma, Samsung ve Sony ön plana çıktı bu fuarda en çok.
Türkiye'den Vestel varmış.
Vestel
bilmiyorum,
var
denk geldin mi?
İşte gittim tabii. Şey olarak var. Hani o Vestel gibi firmalar dışarıya açıldıkları için, o Türk kullanıcıları için değil. Hani yabancılar görsün,
evet,
diye.
Evet. Beko falan da vardır büyük, evet, olsun. Onlar da çünkü Avrupa'ya gidiyorsun. Arçelik. Beko reklamı var metroda falan.
Zaten millet Beko poşetleriyle dolaşıyordu.
Güzelmiş, iyi. Bravo.
Şeyi gördüm abi. Vestel standında şu ilk defa ben akıllı tahtayı gördüm.
Hmm.
Onu getirmiş, koymuşlar oraya.
Dual boot mu?
Allah'ını sormadım da.
Resetleseydin.
Şeymiş ya. Ben dokunmatik ekran zannediyordum da değilmiş meğerse. Başka bir elini algılıyormuş. Elinin hareketini algılıyormuş. O şekilde daha ucuz oluyor.
Keşke dediler. Bir tane yollasalar da baksak burada.
Ya. Onun dışında da şey vardı. Vestel standında genelde televizyonlar vardı. Ama hani bir OLED eksikti. Buraya getiremedik. Var ama getiremedik dedi oradaki konuştuğum bir kişi.
Tamam.
Ama fuarın genelinde hani damgasını vuran televizyon anlamında OLED'lerdi.
Büyük var mı?
Var var. Çok büyükler var. Ve şey de var. Yani 3 boyutlu o işte multiview, böyle hani bu teknolojiler de çok uç noktalara gitmiş. Özellikle şu çoklu, yani bir kişi, bir televizyon, iki farklı yayın aynı anda.
Evet.
O olay olmuş bu arada.
O benim bayıldığım olay.
Ben yani biz geçen sene falan gittiğimiz zaman bu şeylere, etkinliklere görüyorduk bunları. Çeşitli açılardan baktığın zaman ancak hani efektif oluyordu falan,
evet,
filan, ama şimdi abi her yerden gayet güzel izliyorsun.
Vallahi ben olaya bayılıyorum çünkü aynı televizyonda tek konsoldan oyun oynamak için. Yani normalde işte Xbox'ta oynuyorsun, ne oluyor? Split screen. Ekran, evet, ikiye bölünüyor. Orada iki kişi de full oynayabiliyor.
Evet,
herkes o kendi görüntüsünü görüyor. Harika bir şey bence.
Ve şu an abi artık alınabilir hale, evet, gelmiş.
Ya o teknoloji 3D teknolojisinin bir getirdiği,
tabii,
bir şey. Ve aslında çok basit bir şey yani. 3D'yi yaptın mı onu da zaten yapmış oluyorsun. Bence 3D'den, yani benim için 3D'den çok daha önemli. Çok daha kullanışlı bir teknoloji.
Zaten abi 3 boyutu şu an hani kullanıcıların çoğu pek beğenmiyorlar. Çünkü içerik yok abi, içerik. Yani düzgün bir içerik hala yok.
Gözlük mözlük meselesi. Var. Farkındaysan 3 boyut konusu kapandı Murat. Hani artık konuşulmuyor.
Fuarda bile çok yani vardı tabii ki. Değil büyük mi? Büyük ekranlarda yapmışlar ama öyle hani kimse,
evet,
övüne övüne anlatmıyordu yani.
Evet.
Bir tek LG'nin şey enteresan. Girerken öyle yüzlerce gözlük var içeride. Standa öyle geziyorsun.
LG 3D'yi öyle bir benimsedi ki, kucakladı ki, biliyorsun en fiyat olarak da karlı 3D televizyonları LG veriyor.
Evet.
Ve LG'nin 3D standardı biliyorsun kabul gördü.
Evet.
Diğer üreticiler tarafından da. LG hani çok mutlu tahmin ediyorum bu
mutlu
konuda.
Mutlu mutlu. Onun dışında Note 2'yi falan gördüm tabii ki.
Ha, Galaxy i̇şte, Note 2.
Evet, şeyi gördüm. Galaxy kamera, şu Android'li kamerayı gördüm. Onları artık programda anlatacağım.
Evet,
abi,
ayrıca bunları bize aktaracaksın, değil,
evet,
mi? Fotoğraf,
evet,
çektin herhalde.
Tabii tabii, her
tamam,
şey var.
Peki, bunları bu önümüzdeki haftaya yetişir mi?
Yetişir abi.
Tamam, Senden detaylı dinleyeceğiz. Evet. Sen yokken bayağı hareketli günler geçirdik. Gündem.
Hı, yoğunmuş.
Bir kere geçen hafta saat farkıyla Samsung Apple davasının sonucunu kaçırdık. Gündeme alamadık. Biz hani gündemimizi yayınlamamıza bir saat kala falan gece duyuruldu. Yetişmezdi.
Ama ilk biz duyurduk gibi bir şey oldu galiba abi.
Vallahi ben yine bilgisayar başındaydım. 10 dakika içinde Dark Hardware'e girdim haberine.
Sen bana da mesaj atmışsın.
Evet, cepten attım.
Ben de ondan sonra yazdım. Evet. Bir de biz TeknoSeyir'de de blogda da yazdık bunu.
Evet, gün. Biz hızlıydık. Benzer bir konuda hangisiydi hatırlamıyorum. Microsoft Surface'da da galiba böyle hızlı davranmıştık.
Bir şey daha olmuştu, evet.
Bilgisayar başında sabahlamanın yararı Murat.
Evet.
Bir de tabii cuma gecesi millet parti yaparken bizim bilgisayar başında takılmamızın tek yararlı kısmı. Bunu da ayrıca konuşalım. Hani şimdi gündemde konuşalım ama bu Samsung Apple kavgası gündeme sıkışacak kadar konu değil.
Değil.
Onun da bir hafta içinde ele alırız.
Olur.
İki tatsız haber geldi. Yani. Geçen hafta da bir başsağlığıyla başlamıştık gündeme. Evet. Ne yazık ki bu hafta da sürüyor. İnşallah bu gelenek haline gelmez. Bilişim basınından önemli bir isim Yurtsan Atakan vefat etti. Yurtsan ilk nesil bilişim yazarlarından birisi. Hani bu konularda yazı yazmaya başlayan ilk kişilerden birisi. Zamanında ben Yurtsan'la birlikte de çalışma şansı elde ettim. Biz Hürriyet E-Yaşam'da 3 sene 4 sene aynı sayfaları paylaştık. 2005, 2008, 2009 falan gibi. Yurtsan nasıl söyleyeyim? Hani şimdi iyi anlamda söyleyeceğim. Hani kurtlu bir adamdı. Hani böyle ben maaşımı alırım, basın bültenlerine haber yaparım, yurt dışı gezilerine takılırım, benden alası yok havasında bir adam değildi. Böyle kendine davalar yaratan, hani mesela ben çok katılmasam da F klavye meselesi gibi, F klavye meselesi gibi. Ya da işte bu internet yasakları falan konusu gibi konularda sesini yükselten, kampanyalar başlatan falan bir yazardı. Biliyorsun hani böyle hassas konularda hiç konuşmayan, salla başını al maaşını yazarlar da var. Yurtsan söyleyecek şeyleri olan bir yazardı. Çok kültürlü bir insandı, çok kibar bir insandı. İyi bir bilim kurgu okuruydu. Daha onunla Philip K. Dick üzerine konuşacağım çok şey vardı. Kanserdi fakat biz yıllar önce o konu hani kanseri yendi, o konuyu kapandı zannediyorduk. Meğer kapanmamış. 49 yaşında aramızdan ayrıldı.
Evet.
Eşine, evladına başsağlığı dileyelim, sabır dileyelim. Önemli bir isim göçtü gitti Murat.
Önemli bir isim çünkü abi yerine yenisi yetişmeyen insanlardan biriydi. Yani şimdi Yurtsan'a yani bir Yurtsan Atakan gider bin tanesi gelir gibi bir şey diyemiyorsun.
Diyemiyorsun.
Gitti yani onun yerine de olmayacak işte.
Evet. Ve hani PR'a falan da geçmemiş. İşte inadına bilişimde kalmış. Ekonomi yazarı haline de dönüşmemiş bir bilişim yazarı.
Evet.
İşte arkasından çeşitli yazılar yayınladılar. İşte Ertuğrul Özkök dijital ölüm ilanı yayınlamış. Efendim çok beğenildi. Çok gözyaşlarına boğuldu insanlar bu Ertuğrul Özkök'ün dijital ölüm ilanını okurken ama ben de onlara şunu söylüyorum. Ertuğrul Özkök 6 yıllık Türkiye'de şimdiye kadar yayınlanmış en uzun süre yayınlanmış ek. 6 yıllık 7 yıllık e-yaşam kapatılırken Ertuğrul Özkök neredeydi?
Ya.
Ben de bunu söylüyorum. Hani şimdi aman şöyle iyi yazmış böyle iyi yazmış. O zaman neredeydi Ertuğrul Özkök? Yani ölüleri arkasından iyi anmak güzel bir şey ama hani timsah gözyaşlığını da yemiyoruz bence.
Evet bu arada Levent abi sen dedin yani suya sabuna dokunan bir yazardı diye.
Evet.
Şimdi bize bilenler şey zannediyorlar hani bütün yayınlar rakip zannediyorlar ya.
Evet.
Halbuki görünüşte öyle bir şey var ama arkada herkes birbirinin arkadaşıdır.
Tabii bizim sektörde şey yok. Ben şu adamla aynı sofraya oturmam yok.
Tabii.
Herkes hani bir profesyonel, herkes birbirini sevmek zorunda değil ama bir profesyonellik çerçevesinde herkesin birbiriyle diyaloğu var.
Bu vesileyle işte biz hani böyle fuarlarda falan bir araya geldiğimiz zaman konuşuyoruz. Yani bilişim basınının üzerine bile baskı var abi. İnanılır gibi
Var
değil.
kesinlikle.
Yani bu baskı şey baskısı değil yani. Hükümet baskısı değil. O ayrı bir şey zaten. O herkesin üstünde de.
Evet.
Yani firmaların nasıl neler neler yaptığını,
Manipülasyon.
manipülasyon yaptığını duyunca inanamıyorsun yani.
Var Murat, hepimizin üzerinde böyle bir baskı var. Sonuçta hani kimimiz baskıyı hissetmiyor ama nasıl söyleyeyim, imkanlardan ayrı tutuluyor.
Evet.
İşte zor bu ortamda düşündüğünü, gerçekten düşündüğünü söylemek zor.
Zor. Yani basın toplantılarına götürülmeyen meclis dersi,
Tabii beni götürmüyorlar işte.
götürülüp de soru sordurtulmayan mı dersin?
Tabii. Bir tanıdığım bir yazar var. Adam basın toplantılarına götürülüyor. Ama o firma, yani götürülüyor dedim, davet ediyor. Fakat söz hakkı verilmiyor kendisine. Çünkü sivri sorular sorduğu biliniyor.
Evet.
Var
Onun
işte.
dışında işte bu adam bizim yani bizle ilgili yazmasın diyen var mesela. Bu editörü değiştirin.
Değil mi?
Evet.
İşte şey, başbakanımız şu yazarı atın falan diyor ya patronla. Maaşını siz veriyorsunuz, isterseniz hani vermezsiniz diyor ya. Ondan işte firmalar da herhalde ondan gördü. Böyle oluyormuş deyip.
Şey var daha kötüsü. Hadi bir marka hakkında olumsuz yazı ama olumsuzluğun yani sen yorum bile yapmamışsın. Yani öyle bir haber atıyorum mahkemeye verilmiş bir firma
Evet.
kaybetmiş. Sen bunu haber yapmışsın. Oo. Ya ne tehditler ne tehditler
Değil mi?
böyle.
Yapma deniyor.
Evet, yazma, bu haberi yazma diyorlar. Açık
Yazma
açık
deniyor.
yazma diyorlar
Tabii tabii
artık.
yapma yapma yazma
Hani
deniyor.
bu hep vardı ama ben biraz böyle hani çekinerek söylenirdi. Hani
Evet.
yoklanırdı acaba hani bizim suyumuza gelir mi falan. Öyle değil
Evet.
artık. Direkt söyle, bunu yazmayacaksın.
Evet.
Yazarsan sonucuna
Evet.
katlanırsın. İfadeler bunlar.
Yani. Ama Murat bunun bir de öbür, her hikayenin iki yüzü vardır. Bunun bir de öbür tarafı var. Filanca firmaya projesini kabul ettiremediği için her hafta o firmanın o firma ile ilgili negatif haber yazan adam da var.
Tabii canım, o da var.
Yani her tarafı batmış.
Evet.
Her tarafı batmış. İşte bu batış içinde böyle güçlü bir iki isim vardı. Hani sonuçta Yurtsan yıllarca Hürriyet'te bilişim yazarlığı yaptı
Evet.
ve Hürriyet hani beğenirsin beğenmezsin ama Hürriyet hala Türk basınında amiral gemisi Hürriyet'tir. Yani beğenmesen de böyle. Büyük bir güç Murat. Hani Hürriyet'te bilişim yazarlığı yapmak büyük bir güç. Bak ben E-Yaşam'ın sözleşmeli yazarıydım. Hani kadrolu bile değildim. Buna rağmen ben şeyi gördüm. Hani Hürriyet deyince kapalı kapılar açılıyor.
Doğru.
Gümrükte bile hani adam senin gümrüğe takılmış olan paketini vermeyecek. Klasik hani sen ne iş yapıyorsun falan muhabbeti vardır ya bizim,
Evet,
otomatik. Orada
evet.
diyorsun ki ben Hürriyet yazarıyım diyorsun. Bir anda verilmeyen paket veriliyor. Bu durumda hani bu güce sahip olup da ahlaksızlaşmamak çok zor bir şey. Hani
Doğru.
örümcek adam diyor ya, büyük güçle birlikte büyük
Sorumluluk.
sorumluluk geliyor. Aynı hesap. İşte bu ortamda Yurtsan kendini temiz tutabilen adamlardandı. Şuradan fark etmişsindir Murat. Herhalde sen İFA'dayken bu haber
Evet.
patladı. Görmüşsündür, insanların, meslektaşların olumlu konuştuğunu görmüşsündür.
Gördüm gördüm.
Hani kimsenin ya üçkağıtçının biriydi demediğini görmüşsündür.
Evet.
Ya işte hepimize böyle bir şöhret nasip olsa keşke.
Ya.
Bununla da bitmedi vefatlar.
Evet.
Yurtsan'dan önce bir de yurt dışından ölüm haberi geldi. Aya ilk ayak basan Neil Armstrong öldü. 82 yaşında.
Evet.
Resmi benim odamda, Apollo 11 iki mürettebatının posteri benim odamda hala asıldır. Her
Hangi
gün
stüdyoda çekilmiş acaba?
her gün gördüğüm şeydir. Benim için insanlığın en büyük başarısıdır. Huzur içinde yatsın diyelim. Şey bir adam, hani biz tabii ki tanışmadık etmedik ama mesela şu ilginç, hani Neil Armstrong Amerikan başkanı olmaya falan kalkmış bir adam değil.
Evet.
Filanca yerin valisi olayım falan diye kalkışmış bir adam değil. Biraz memur zihniyetli bir adam. Hani görevimi yaptım, şimdi de emekli olayım, oturayım, torun seveyim modunda bir adam. Mürettebatın geri kalanı yaşıyor. Vallahi dünyayı görülebilecek en güzel yerden görmüş insanlar. Ya,
evet.
Hayatta en kıskandığım adam. Huzur içinde yatsın diyelim.
Evet abi.
Komplo teorilerine zaten girmiyoruz. Murat şeyin cevabı var. Sorulan her sorunun cevabı var da. Soruyu soran sitelere link veriyorsun, herkes bakıyor. Cevabını veren sitelere link veriyorsun, kimse bakmıyor.
Doğru.
Çünkü eğlenceli değil.
Değil.
Yani adam geliyor, yok ayda fotoğraftaki taşın üzerinde C harfi varmış. Yani bütün dünyayı kandırmaya soyundum ama o taşın üzerindeki C harfi gözümden kaçtı.
Yani.
Hadi abicim geçelim bunları.
Evet abi, o zaman Samsung ve Apple davasından kısaca bahsedelim.
Evet.
1 milyar dolar ceza.
Benim tahminimin çok üstünde bir hani Samsung kaybeder gibi geliyordu bana da ama.
Herkes öyle düşünüyordu da.
Gerçi biliyorsun Apple 2.7 milyar dolar istiyordu.
Evet.
1 milyar dolar çıktı.
Şu var yalnız, hakimin bu cezayı 3'te çarpma etkisi bulunuyormuş aslında bakarsan. O da şundanmış abi. Orada bir söz çok önemli. Kasıt. Bütün olayı değiştiren buymuş. Yani kopyaladı olayı ayrı, esinlendi, kopyalandı falan filan da bilerek yapıldı demek bambaşka bir şey. İşte
evet.
O kasıt suçu hakime cezayı arttırma etkisi veriyormuş.
Hmm.
Ha, arttırır mı arttırmaz mı bilmiyoruz onu ama zaten hani Samsung'un da itirazları var daha olaya. Hani resmen tabii. Sonuçlanabileceği kadar sonuçlanmış değil aslında itirazlar, bilmem neler olacak. İşte Samsung parayı bozuk para şeklinde verecek.
Ya o da haftanın asparagasıydı.
Evet.
Hemen inandılar. Hemen yapıştılar.
Hayır,
yani.
Dava sonuçlanmadı o anlamda.
Tabii tabii canım. Şey mi? Cuma günü karar olacak. Pazartesi günü Samsung 1 milyar dolar yollayacak şeye, yani. Apple'a. Nasıl inanıyorlar buna bilmiyorum da işte insanlar inanıyor. Ya bu Zeitung gibi siteler var dünyada da. The Onion falan. Fakat tabii hani üslup şey yani haber yapar evet. gibi üslupla yapıldığı için bunların haberleri Türk basınında gerçek diye çok yer alıyor. Şimdi bozuk para işi asparagas fakat jürinin kararı ortada. 1 milyar dolar
evet.
Ceza.
Tabii şurada tartışılan adı değil. Hani jürinin bu konuda ne kadar yetkin olduğu tartışma konusu.
O var. Murat şu da tabii konuşuluyor. Ya işte Amerikan mahkemesinde sanki Koreli firma mı kazanacaktı diyen de var. Böyle düşünen de var. Çünkü Kore'deki mahkemede her ikisi de haklı, şey haksız çıkmıştı. Aynı hafta içinde.
Evet.
Şimdi tabii bunu da düşünen var. Apple bu karara dayanarak Galaxy S3'ü ve Note'u yasaklatmaya, Amerika'da yasaklatmaya çalışıyor.
Evet, şimdi ama onun mahkeme kararında kopyalandı denilen ürünler var. Bu
evet.
ürünler zaten miadı dolmuş ürünler.
Çünkü bu mahkeme çok uzadı ya Murat.
Evet.
Biliyorsun Samsung da ürünlerini yeniledi.
Yeniledi. Hatta bazıları o patent olaylarının dışına çıktı böylelikle.
Şeyler, tabletler kurtuldu.
Bu mahkemenin kararında tabletler tamamen aklanmış
evet.
oldu.
Evet, tabletler kurtuldu.
Ama Apple işte öyle yapmıyor. Diyor ki yani S3 de banlansın diye şimdi şey yapmış. Mahkemeye başvuruda bulunuyor.
Evet. Şimdi bunları tabii programda daha çok konuşacağız.
Tabii, tabii.
Murat hani en çok ilk başta tepki şuydu. Hani Android bitti mi falan, sıra Android'e mi gelecek falan düşünceleri.
Yok öyle bir şey.
Ya öyle bir şey yok. Çünkü patent davasına konu olan şeyler hani bunun içinde şu da var. Hani kutusunu bile taklit etti
evet.
diyor Apple. Böyle şeyler var. Hani Android'e bir şey olacağı yok.
Google açıklama yaptı zaten bu olay bizi ilgilendirmiyor diye.
Evet.
Çünkü yani core Android yani baz alanında Android baz alanında hiçbir şey hiçbir etkisi yok.
Tabii.
Bu Samsung'un eklediği şeyler yüzünden olan bir şey.
Detay şeyler genelde.
Evet, touch viz arayüzü işte.
Evet, evet. O yüzden hani Android için korkmaya gerek yok.
Yok.
Bu arada şey haberi geldi. Gayri resmi olarak. Apple ile Google zaten hani kendi aralarında konuşuyor. Gizli gizli görüşüyor. Hani kendi aralarındaki pürüzleri de masa şeyle kapalı kapılar ardında görüşmelerle halledecekler. Android takıntısız şekilde yoluna devam edecek.
Evet, oradaki tek risk abi şeylerin üreticiler yani bu ürünleri bu Android'i alıp bir şeyler çıkaranların yarın biz de dava edilir miyiz korkusu olabilir. Onun dışında da bir şey olmaz.
Ya Reuters işte bu iddiada bulundu. Murat üreticilerin yapması gereken şey şu. Bir an önce mesela Android mi kullanıyorsun? Jelly Bean'e geçeceksin.
Evet.
Bir an önce geçeceksin. Çünkü bazı hala hani Apple'ın kafaya takabileceği bazı yazılım yöntemleri diyelim, teknikleri Jelly Bean'de yani Android 4.1 ile iyice temiz halledilmiş, temizlenmiş. Bir an önce 4.1'e geçmeleri lazım. Bir de hani kendileri böyle arayüz marayüz yapma takıntıları var ya. İşte evet. Orada kendilerinin batırmaması lazım işi.
Doğru.
Ama mesela şu pinch to zoom var ya, iki parmakla zoom yapma falan. Evet. Mesela herkes şey işte bu Apple işte bunu herkesten yasaklatacak falan. Hayır, öyle bir şey yok. Programda detayını veririz.
Tamam.
Ama hani Android için korkmaya gerek yok. Hatta belki de şöyle.
Daha iyi olacak.
Artık daha iyi oldu. Temizlendi. Hele şu Google'da Apple'da kendi aralarında anlaşırsa Android'in önü açılır.
Tabii. Bunun dışında abi jüriden de bir açıklama verdi. Mesaj yollamak istedik diyor. Ama şurada da belli. Mesela orada bir adam varmış jüride. Kendisi de patent sahibiymiş. Onun etkisinde kalmış jüri üyeleri. Çok etkilenmişler onun açıklamalarından. İşte kendimi Samsung'un yerine koydum, Apple'ın yerine koydum falan filan demiş. Ha. Öyle açıklama yapmış.
Ya tabii şey Murat, hani bu ilahi adalet sağlamak mümkün değil.
Değil.
Tabii ki tartışmalar olacak. İşte jüri diye bir şey var. Hani jüri para mı yedi kavgası olacak. İşte efendim etkilendi mi kavgası olacak. İşte jüri Amerikan, tabii ki Kore firmasını mahkum edecekler düşüncesi olacak. Bunun çaresi yok ya. Bunlar yok. Olacak.
Evet. Bakalım tam resmi karar ne olacak, onu da bekleyeceğiz.
Evet.
Apple Motorola arasında bir savaş var yine şeyde, patent kısmında.
Evet.
Ama orada da Apple lehine bir karar çıkıyor yine.
Bir şey Motorola, tabii Google Motorola üzerinden
vuruyor.
Bir hamle yaptı. Olmadı.
Evet, olmamış. Bu haberi daha önce yapmıştık da o yüzden aldım.
Evet.
Yani mahkemeye verildi kısmı vardı. Şimdi bu da sonucu.
Evet.
Oradan bir şey
hızlı
çıkartamamış.
Sonuçlandı. Evet. Hızlı sonuçlandı.
RETEK bu haber bizden.
Evet.
Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi'ni eklemiş abi.
Evet. Bu bir ÖÇ davası var. İşte bir tecavüze uğrayan, evet, işte küçük yaşlı bir çocuğun davasında işte bütün sorumluların, sanıkların tahliye edilmesi falan meselesi var. Ona tepki olarak Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi'ni hackledi. Vallahi hani hacklenmeyen kaldı mı?
Yok, kimse kalmadı.
Hani bu siber tatbikatlar falan boş çıkıyor gördüğün gibi.
Evet.
Yaptıkları sanal saldırı tatbikatları falan boş çıkıyor. En büyük kurumlar takır takır gidiyor.
Evet. Ya bugün bizimkiler yapıyor. Yarın düşmanca bir hareket için başkası da gelip yapabilir.
Yani. Ya şöyle zaten Murat, yapmıştır. Hani bilgileri cebine koymuştur. Hani siteyi indirmemiştir, girmiştir içeri. Bilgileri cebine koymuştur. Hani gerektiği zaman kullanırım diye. Takılıyordur.
Evet.
Dosyaya koymuştur.
Bu Twitter'da bir yine de kıpırdanmalar var abi.
Evet.
Yeni şeyler getiriyorlar. İşte üçüncü parti hizmetlerin attığı tweetleri göstermeyecek.
Geçen hafta bu sahte followları, evet, izlemeleri falan azaltacak bir şeyler, arayüzde iyileştirmeler yapmışlardı.
Evet.
Bugün bu sefer de ya şey kısmı var ya Murat, bir tweet atıyorsun alttan şey gözüküyor işte iPhone'dan yolladım. Hı hı. İşte filanca TweetDeck'ten yolladım, şununla yolladım, bununla yolladım. İşte onu o filancayla yolladım kısmı gözükmeyecekmiş. Bu en çok Samsungcuların işine yarar. Çünkü kendileri bu şöhretlere telefonları veriyorlar. Sonra da o şöhretler iPhone kullanmaya devam ediyor ya.
Evet.
Adam iPhone'dan tweet atıyor Samsung çok güzel diye. İşte o mesele şey olur. O mesele hallolmuş olacak.
Bu dediğin olay yine yaşandı bu hafta değil mi Levent abi?
Evet, bir çok Amerika'da çok şöhretli bir manken hanımı partilerine davet etmişler. Çünkü biliyorsun genelde bunlar da hani parayla davet ediliyor. Hani bu hanımlar, bu beyler, celebrity denen insanlar, paranı verirsen bu senin düğününe de gelip göbek atabiliyorlar bunlar. Hani bu gayet normal bir şey. Böyle bir çok şöhretli bir hanımı davet etmişler. Hanım da iPhone'unu alıp gelmiş. Çok güzel gözüküyordu elinde iPhone'uyla Samsung'un partisinde.
Yani kadrajı da güzel yapmışlar. Hani fotoğrafı çeken de farkında olduğu için.
Evet, evet.
Arkada Note 2 yazıyor, yanında iPhone duruyor.
Ya işte bu Türkiye'de de defalarca yaşandı. Hani partilerde eline iPhone şey işte telefon verilip fotoğraf çektirilen cici hanımlar, beyler iki gün sonra başka canlı yayına katılıp elindeki iPhone'a aldıkları yeni kılıfı anlattılar falan. Bu telefoncular, Samsung'u suçlamayalım, HTC falan da aynı şey yapıyor. Telefoncular magazine bayağı sardı ama genelde hep hani fail denen durumlar ortaya çıkıyor.
Evet.
Hayırlısı.
Tabii insanları de çağırabiliyorsun da işte onlara şey yapamıyorsun, dikte edemiyorsun. Samsung kullanacaksın diyemiyorsun.
Ya da daha çok para vermen ya gerekiyor. Da, evet. Biz de magazine başlasak mı? Magazinciler bizim ekmeğimize ortak oldu.
Evet, daha kolay olur bizim için.
Biz de magazine başlasak mı? Nereden girilir o şeye?
Abi ekipmanlar
camiaya
var.
Camiaya.
Gideceğiz, fotoğrafları orada çekeceğiz
ama
artık.
Tanımıyoruz ki adamları ya. Bilmem kimlerin işte üçüncü kuşak gelini çıkıyor bardan. Adam çekiyor ya, kim bu kardeşim? Hani nasıl sen tanıdın bunu? Ellerinde bir katalog mu var, ne var? Biz o işi biraz zor yaparız.
Evet abi, Kindle Fire'a elveda deniyor.
Bitmiş çünkü.
Evet.
Amerika'da %22 pazar payı elde etmiş. Zaten Amerika'dan başka yere satmıyor Amazon bu Kindle Fire tabletini. Murat, bitirmiş adamlar Kindle Fire'ları. Ve bitmesini, hani bitirdiyse yenisini üretirsin. Hayır, yenisini de üretmiyor şu anda. Stokta yok. Çünkü yenisi çıkacak hani.
Üst modeli
çıkacak. Üst modeli çıkacak. Yenilenmiş modeli. Onun da bilgileri biraz sızmış. Paperwhite Display diye bir teknoloji kullanmışlar, yüksek çözünürlüklü. Detayları bilinmiyor ama hani yüksek çözünürlüklü, daha keskin, daha iyi bir ekran olduğu belirtilmiş. Çok yakında, belki bugün ya da belki yarın, bilmiyorum, çok yakında bunun resmi duyurusu yapılacak, göreceğiz. Ya Amazon Kindle'la çok büyük başarı elde, yani bu Kindle'ın tablet bilgisayarlarıyla, Kindle evet, ayrıca kitap okuyucu olarak hep var. Çok büyük başarı elde etti de işte Amazon da Amerika'dan başkasını adamdan saymıyor.
Artık kar etmediler abi o işten, biliyorsun. Donanım kısmından.
Kullanıcı şeyi yarattı.
Evet.
Amazon Amerika'dan başkasına yüz vermediği için biz bu hizmetlerden, bu cihazlardan yararlanamıyoruz.
Evet. Onunla bağlantılı biraz da e-kitap yayıncılarının anlaşmanı fiyat belirleme davasında anlaşma yoluna gidilmiş.
Ya çünkü bu e-kitap konusunda Murat, bir fiyat sabitleme davası var Amerika'da, çok büyük. Diyorlar ki bu bütün yayıncılar birleşti. E-kitapların fiyatlarını aynı ve yüksek
tutuyorlar.
Tuttular. Hı-hı. Rekabete girmiyorlar, fiyatları yüksek tutuyorlar diye. Kamu davası açıldı. Bu davayı kaybedeceklerini anlayınca Haşet, HarperCollins ve Simon & Schuster şey demişler, hani anlaşalım demişler. Ve bunun açıklaması şu: bizim için ne yazık ki bir şey ifade etmiyor ama hani ülkemizdeki gelişmelere örnek olur diye konuşuyoruz. Bu pahalı pahalı e-kitapları almış olanlar ya isterlerse para iadesi ya da hani kitap, hani kredi.
Kredi.
Daha sonra alışveriş yapabilecekleri kredi alacaklar.
Toplam değeri de 69 milyon dolarmış.
Evet, abi. Evet. İşte Sony, Amazon falan herkes, kitap satan herkes dağıtacakmış. Ve şu ilginç Murat, mesela bak bu davada Amazon falan da suçlu değil. Hatta tabii, Amazon tabii falan şu anda seviniyor. Çünkü kitaplar tabii ucuzlayacak diye. E-kitaplar ucuzlayacak diye seviniyor. Amazon falan sadece aracı oldukları için bu davanın tarafı değil.
Evet.
Yayın evleri taraf bu davaya.
Ben seni Facebook'unda gördüm galiba bugün. Bizde de elektronik kitabın KDV'si 18, kağıdın 8 diye bir şey gördüm. Doğru
evet,
mu?
Evet, evet. Ben de gördüm. Ben Facebook'ta birileri yazmıştı. Şey, çünkü elektronik kitap yazılım kategorisine giriyormuş. Yazılım kategorisine girdiği için %18 KDV'ye giriyormuş. Düzeltilmesi gereken abukluklardan birisi.
Evet. Düzeltilir mi? Allah bilir.
Düzeltilir belki ya. Ha, düzeltilir ama bu sefer de şey gelebilir. Bandrol.
Ya.
Sanal bandrol takmak
ha,
lazım.
Orada tek umut abi düzeltileceğine dair şey olabilir. Fatih projesi.
Evet. Evet.
Olursa öyle olur.
Evet.
Facebook abi yeni bir reklam şeyine giriyormuş. Tekniğine. Telefon numaraları kullanılacakmış.
Nasıl şey mi yapacak? Nerede telefon numarandan nerede olduğunu anlayacak.
Evet. Çünkü hepsinde bölge kodu falan da var ya.
Evet. Dünyada da Türkiye'de de.
Evet.
Ha, sen Kadıköy'deysen Kadıköy'deki restoranları çakacak evet, reklamını sana.
Evet.
Hani şu, yani şu performans arttırıcı falan reklamlarındansa kendi bölgemdeki restoran reklamını tercih ederim.
Tabii.
Reklamdan kaçış yok.
Şurada, burada tek bir cümle önemli abi. Facebook diyor ki sizin verdiğinizden daha fazla bir bilgiye erişmeleri mümkün değil diyor. Yani bir başka deyişle sen telefon numaranı koyduysan oraya ben onu kullanırım diyor.
Evet. Sadece hani koyduysan.
Evet.
Hani o koymadıysan ben arayıp bulmam.
Bir daha düşünmek lazım paylaştığın bilgilerin ne olduğuna dair.
Tabii. Ya telefon numaranı paylaşmak risk. Arkadaşınla evet, da paylaşmak risk.
Bu hatta şey hani numara, bazı şeylerini girip saklıyorsun ya kimse görmesin diye.
Evet.
O yetmiyor abi. Yani Facebook'a hiç girmemen lazım.
Hayır ya, tabii hiç girmeyeceksin. Çünkü Murat hani bazı şeylerin telefon numaranı giriyorsun. Sonra da diyorsun ki işte benim yakın arkadaş listem dışında kimse görmesin. Tamam da bu bir byte'lık, bir bit'lik bir şey, bir anahtar. Yarın öbür gün yetkilendirme sisteminde bir arıza olur. Senin o gizlediğin numaran kabak gibi ortaya çıkar.
Evet.
Ya da arkadaşının hesabını hacklerler. Girerler, senin numaranı da görürler.
Doğru.
O yüzden hani sen çok haklısın. Kardeşim gözükmesini istemediğin bilgiyi hiç girmeyeceksin.
Fotoğrafı hiç koymayacaksın.
Hiç koymayacaksın. Şeye kesinlikle güvenmeyeceksin. Yetki sistemine.
Evet. Facebook'ta da devam edelim. Twitter'da olduğu gibi onlar da bazı şeylere gidiyorlar. Ayarlara gidiyorlar. Mesela bu like'lara ama şey like. Fake like. Sahte like'ları ve sahte kullanıcıları ayıklayacak otomatik bir sistem devreye giriyormuş.
Bu şey mi ama o zaman bu, Türkiye'deki Facebook sayfaları dökülür.
Evet.
Ya Murat, yani geçen gün bakıyorum. Ya bizim yayınladığımız en kötü video binlerle izleniyor.
Hı hı.
Like'ımız 2700 falan.
Evet.
Bakıyorsun adam 10 tane video yayınlamış. Şu ana kadarki toplam izlenme adedi 250.
Hı hı.
Tamamının yani 10 videonun izlenme adedi 250. Adam 2500-3000 like'da. Nasıl oluyor arkadaş bu ya?
Yani.
Yani böyle oluyor işte. Sahte like'lar. İşte web sitesine giren adama adam herhangi bir yere kliklese senin siteni like yapmış oluyor. Böyle şeyler var.
Senin
satın alınan like'lar.
Geçen hafta programda söylediğimiz hani sen bayrağımızı severim şeyine giriyorsun, like grubuna ediyorsun. Ama o grubun ismi değişip birden teknoseyiri sevenlere dönüşüyor.
Evet, evet. Evet, hepsi yaşanmış şeyler.
Evet, burada da şeymiş bak, bu uygulamadan sonra tüm dünyadaki sitelerin Facebook gruplarının %1'i etkilenecekmiş en az. Temizlenecekmiş.
%1 yani. Çok az.
Evet.
Ben %50 falan bekliyorum.
Hayır, bu şey, bu minimum. Yani hiç minimum etkilenmeyecek diye bir şey beklenmiyor.
Kimisi de yok olacaktı. Tek kurucusu kalacak. Bütün hepsi sahte olduğu için. Bakalım biz ne kadar etkileneceğiz.
Biz de o %1'e giriyoruzdur abi.
Ya biz de valla kimseye şimdiye kadar parayla hediye vermedik.
Yok.
Parayla like almadık. Hediyeyle like almadık. Yalvarmadık. Arkadaşlarımızı yalvartmadık. Ya dedik ki bizi takip edin Facebook'tan.
Evet. Ha, şey yapılabilir. Hediyeli medyeli bir şeyler ama yani bize gelecek de kullanıcı şey değildir. Yani öyle on binlerce insan toplayacak bir şey yapmayacağız.
Ya 2700 mü ne şu anda Murat?
Evet.
Hediye versek 3500 olur. Ama 10.000 olmaz.
Evet.
Olmaz.
Ama şu var abi, Facebook'taki varlığımızı çoğaltmamızın istememizin sebebi şu. Mesela biz bu gündemin gecikeceğini oradan duyurduk.
Tabii.
Oradan takip edenler öğrendi. Şimdi şeye bakıyorum, yorumlarda soru var. Bu hafta gündem yayınlanmayacak mı diye.
Tabii.
Biz bu Facebook'u bu amaçla kullanıyoruz şu anda.
Tabii, iletişim aracımız bizim. Zaten şimdiye kadar da hep o yüzden bizi takip edin ki başımıza bir şey gelirse haberiniz olsun dedik.
Evet, çünkü server'a bir şey olsa, hani server'ın içinde buna ayrı bir köşe ayırdın diyelim duyurular diye. Server gitti, hiçbir şey duyamayacaksın.
Tabii tabii, yasaklandık ya da.
Evet. Ha, yasaklandık dedin aklıma geldi. Geçen bir şey geldi. Okuyucu maili, izleyici maili. Diyorlar ki MEP'te teknoseyir yasaklı diyorlar Milli Eğitim Bakanlığı sitesinde.
Valla
şeyde, yani Milli Eğitim Bakanlığı'ndan giren bütün okullarda yasaklı listesindeymişiz.
Şey mi? Hani bazı kitapların içinde şey yazar, Milli Eğitim Bakanlığı'nca tavsiye edilmiştir. Hı. Bizimkide de tavsiye edilmemiştir.
Evet, yani dinleyen varsa hani bu doğru mu bir kontrol edebilirler. Yani MEP'te çalışan, ama şöyle bir şey olduğunu da biliyorum.
Ya da öğretmen falan arkadaş tabii varsa baksın.
Şu var, okullarda Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği internet bağlantısı o kadar kötü ki. Zaten okullar kendi ADSL çözümlerini satın almışlar. Dolayısıyla o yasaklar işlemiyor zaten.
Ama acaba bizi güvenli internete de mi aldılar?
Ha, onu bilmiyorum.
Ona da bakmak lazım. Mesela Dark Hardware uzun zamandır internet kafelerden yasakmış. Hmm. Niye belli değil.
İsmindendir abi.
Dark yani. Yani ha,
bizdeki bir filtreli mantığının böyle olduğunu biliyorsun.
Hani bir de şuna bak Murat, şimdi Dark Hardware yasaklanır, tamam. Dark Hardware'de bizim forumlarda belli bir duruşumuz oldu, şey oldu. Tamam. Çok şaşırmam. Ya teknoseyirin ne günahı var arkadaş? Hani yaptığımız iş ortada. 500'ün üzerinde herhalde videomuz var. Hı hı. Yani 500 videonun tamamının dökümünü yapalım. Hangisi zararlıymış? Şeye mi kıttılar acaba? Barbarian'da o Maria Whittaker'ın bikinili kapakta, o da içeride de gözükmüyor. Kapakta sen hani elinde tutuyorsun ya CD'yi. Oradaki bikinili görüntüsüne mi kızdılar, ya da kafa kol uçuyor ona mı kızdılar acaba? Yani bizde başka bir şey, aklıma gelen başka hiçbir şey yok abi.
Evet.
1,5 sene boyunca biz yasaklanacak ne yaptık? Hiçbir şey yapmadık. Hani söylemlerimizde bile son derece dikkatli konuştuk. Hı-hı. Hani tamam, internet yasaklarını falan desteklemedik ama hani tutup da hakaret etmedik yani. Yani. Gayet Tayfun Bey'e özellikle saygımızı hiçbir zaman kusur etmedik. Her zaman Sayın Acerer dedik, şey dedik. Hani millet neler söylüyor?
Evet. Yani biliyorsun bu devirde kibar da olsan karşı durduğun zaman fişlenmen için yeterli abi.
Hani biz yasaklardan yana olmadık herhalde. O yüzden okullara tavsiye edilmedik. Araştıralım bakalım bunu.
Evet.
Bilgi edinme hakkı çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı'na dilekçe yazalım. En azından nedenini söylemeleri gerekiyor çünkü.
Evet. Lexmark'tan ilginç bir haber geldi abi. Mürekkepli yazıcı işinden çıkıyorlarmış. Üretim bitiyor.
İnkjet.
Evet.
Lazer mi kalacak?
Lazer'le devam edecekler.
Türkiye pazarında Lexmark zaten mürekkepli de pek şey miydi? Aktif miydi?
Aa, ben görmüyorum. Galiba bunlar daha çok kurumsal çalışıyor herhalde. Çünkü bugüne kadar ben Lexmark aldım diyen bir son kullanıcıya rastlamadım ben.
Bir ara çok ucuz printerları vardı inkjet piyasada. Ama bence de senin dediğin gibi zamanla bunlar daha çok lazere kaymıştı zaten.
Evet.
En sonunda komple kesmişler. 1700 kişi işinden olacakmış. O birazcık kötü.
İşte patentleri falan varmış bunların bir sürü mürekkepte. Onları satacaklarmış.
Mürekkep püskürtmeli yazıcı. Şimdiye kadar kaç tanesini bozup attığımı söyleyemeyeceğim. Bir daha almam. Lexmark'la lazerde buluşuruz. Murat, benim hayatım boyunca yazıcıdan yana yüzüm gülmedi. Hmm. Commodore 64 zamanından beri ben bir sürü yazıcı aldım ve bir sürü yazıcıyı bozuldu diye attım. Ne bileyim, bozuluyor. Ama tabii benim de kabahatim şu. Ucuz alıyorum, bozuluyor. Garantisi biter bitmez bozuluyor. Ve tamiri de kendisinden pahalıya geldiği için printerlar atılıyor. İyi bir printer almak lazım.
Abi ben bütün hayatımı HP'nin 815C'si ile geçirdim.
Oo, efsanedir o.
O hiç bozulmadı. Sadece şeyleri, kartuşlarını da çakma şeyle doldurtuyordum.
Tamam.
Bir tek oydu ama en sonunda verdim eskiciye çünkü çok büyük abi.
Çok büyük.
Artık hani
kullandım.
Gerek yoktu.
Kullandım onu da iş yerinde. Nefis printer'dır.
Evet.
Nefis printer'dır. Şimdi aldıysan eğer o kadar dayanmayacak. Göreceksin.
Şey yaptım abi, bu sefer printer almadım. Çoklu işte skeneri falan da beraber, evet, olan bir şey aldım. Çünkü yerim yoktu. Bir de ayrı skener almıştım çünkü ben. Sürücüsü dert olmuştu. Evet. Çünkü Mustek'ti benim scanner'da.
Tamam.
Onun da şeyi bitti. Yenisi. Adamlar gittiler, kapattılar dükkanı.
Onlar kapattılar mı dükkanı?
Tabii çoktan.
Oo, tozlu raflara bölümünü yapalım.
Evet.
Bir tane tarayıcı ver bende, el tarayıcısı. Senin duruyor mu tarayıcı?
Ben onu verdim galiba.
Aa, olmadı.
Şey ama orada bulunması gereken aslında başka bir şey var abi. Bunların mini serisi şeyleri vardır, fotoğraf makineleri.
Evet.
Esas odur yani.
Siz onunla fotoğraf çekiyordunuz değil mi? Tabii inceleme şeyine.
Bütün ürünleri gelirdi bize.
Değil mi? Ya işte lazer, ucuz lazer yazıcılar mürekkep püskürtmeli yazıcıları birazcık gereksiz kıldı. Benim de bundan sonra mesela baktığım kategori lazer.
Evet.
Yani renkli lazer bir şeydi hani, en az uzay mekiği kadar bize uzak bir cihazdı. Artık alınabiliyor.
Tabii. Fiyatları da çok çok makul.
Evet. Evet. İşte Inkjet HP devam eder.
Eder. Abi şeyde Sony'den de benzer bir karar çıktı. Onlar optik sürücüden çıktılar.
Ha evet. Sony ben onu şey yaptım. Eklemeyi unuttum. Sony NEC OptiArc'tı biliyorsun evet. Şeyi. Birleşimi. Sonra galiba NEC'in adı silindi oradan. Sony OptiArc oldu. Artık bırakıyorlarmış DVD falan. Ben çok kullanırdım. Benim hala bilgisayarımda takılı Sony'nin DVD şeyi.
Benim de bütün şeyi, DVD'leri. DVD'lerim Sony'dir.
DVD-ROM'u. Komple bırakacaklarmış. OptiArc olayı bitiyor.
Evet.
Çünkü zaten 20 dolara, 15 dolara düşmüştü cihazlar.
Karsız bir iş.
Kimseye para kazandırmayan bir işti. Elinizde varsa iyi tutun. iyi saklayın.
Nokia Lumia 920 ve 920 PureView ve 820'yi duyuracakmış abi.
Ya Murat, şimdi Nokia'nın bir önümüzdeki hafta herhalde yapacağı bir etkinlik var. Hmm. Bütün dünya buna hazırlanıyor. Hiç sürpriz değil. Ne olacağı belli. Windows Phone 8'li telefonlarını duyuracaklar. Bu telefonların da birinin Lumia 820, birinin 920 PureView olacağı bilgileri sızıyor.
Evet.
PureView konusunda zaten biz bu 808 PureView'un toplantısına gittiğimizde Nokia şey demişti. Yani bu PureView kullanılacak. Başka ürünlerde de karşınıza çıkacak demişti.
Evet.
İşte bu. En yüksek telefonu herhalde Nokia'nın bu 920 PureView olacak. 5 evet, Eylül itibariyle.
Bizim N9'un kasası.
Evet. Ama şey bunda. Arkasında birazcık kameranın adına tombulluk olacak.
Herhalde.
Bakalım nasıl bir telefon, merak ediyorum. Windows Phone 8'li.
Bu tasarıma bakınca da şunu görüyorum. Bu Apple davasından sonra bazı yorumlarda şey yazıyordu. Hani Apple'ın çok genel şeyleri var ya, patentleri.
Evet.
İşte dört köşesi, işte yuvarlak obje.
Evet.
Şimdi bakıyorsun hani yorumlarda şu var. Ya başka türlü yapılamaz ki, nasıl böyle patent verilir falan filan. Bir doğru bir taraf olmakla beraber işte Nokia'nın tasarımı bu anlamda farklı.
Tabii ya, işte birazcık kafanı kullanıp şeyden sıyrılacaksın.
Yani ne tam böyle keskin köşeli ne yuvarlak. İkisinin ortasında bir çözüm bulmuşlar.
Ya Samsung'da tabii Murat, hani Galaxy S'te hakikaten hani benzetelim kaygısı var.
Evet.
Hani o jüri de onu, yani mahkeme falan o yüzden açıldı zaten. Hı hı. Hani aynısını yapalım da adamın elinde görününce bizimki de iPhone
sanılsın. Zaten abi, mahkemenin kararında şöyle bir ifade var bu jürinin açıklamalarında. Diyor ki Samsung diyor bir risk almış. Yani bu şey hesaplanır bir risk. Yani bunu göze alarak yapmışlar.
Evet.
Bu niyet uyandı bizde diyor adam. Yani ha. Tutturabilirsek.
Evet.
Diye. Buna hazırlıklıydı diyor yani Samsung.
Fark edilirse bedelini öderiz.
Evet. Ki evet. Aslında baktığın zaman da ödenmeyecek bir bedel değil Samsung açısından.
İşte 1 milyar dolar.
Adamların yani büyüklüğünü IFA'da görüyorsun. Tabii. Çünkü her şeyleri orada ya.
Tabii. Yani, buzdolabı da var evet. Orada. Kapıya da bir iki dozer mozer getirseler de. Adamlar da o da var çünkü.
Doğru. Artı şey, adamlar IFA'yı öyle bir domine etmişler ki giriyorsun böyle Samsung bayrakları içinde giriyorsun o IFA'ya yani.
Ha şey, sponsor falan olmuşlardır belki.
Yani parayı harcamışlar. Diğer habere geçeyim abi. Motorola Mobility'nin kablo bölümünü de satmak istiyormuş Google.
Ya bu Motorola'nın kablo konusunda iki ürün grubu var Murat. Birisi bizi çok ilgilendirmiyor. Bu hani ülkemizde de Teledünya kutu veriyor ya hani, dijital evet. Teledünyayı izleyebilmen için. İşte Motorola o kutuları yapıyor Amerika'da. Ve çok büyük bir sektör bu. Yani Motorola Tekel gibi bir şey. Çok büyük bir sektör. Bir de bizi biraz ilgilendiren kısım var. Motorola biliyorsun kablo modem yapıyor.
Doğru.
Ve en babalığını yapıyor.
Benimkisi hala çalışıyor.
Benimki de Motorola. Hala çalışıyor. Aynen. Şimdi bu kısmı bizim için önemli. Her ne kadar ülkemize bazen geliyor, hani yılda bir parti mal geliyor, sonra 11 ay gelmiyor falan, bir türlü şu modemlerin akışı sağlanamadı Türkiye'ye. Ama Motorola en güzel kablo modemleri üretiyor. Şimdi Apple Google satılsın istiyormuş bu Motorola'nın bu kısmı. Bakalım
Evet.
kim alır?
Herhalde Google
Milyar dolarlar konuşuluyor yine, yani az buz değil.
uğraşmak istemiyor Google. Bizim işimiz değil diyor herhalde.
Google küçülttü. Geçen hafta da küçültüyor haberi yapmıştık hatırlarsan. Google Motorola'nın gereksiz gördüğü her yerini kesip atmak istiyor.
Evet.
O yüzden bakalım bu bizim kablo modemlerin geleceği ne olacak?
Dropbox'tan haber var abi. Onlar da Google gibi çift kademeli korumaya geçmişler. Bu hani yazarın hacklenmesi olayı vardı ya.
Evet.
Onun üstüne geldi bu.
Bir de Dropbox'ın kendi
Bir de
zaten
tabii o da vardı.
bir sarsıntı yaşadı. Tam
Bunlar
hack
da
demeyelim de.
evet üst üste gelince çift kademeye geçmişler. Telefonla kod gönderme olayına girecek.
Nasıl, banka gibi mi? Şifreni
Tabii sen login olmaya çalışıyorsun. Sana bir tane mesaj geliyor telefonuna. Onu giriyorsun.
giriyorsun. Ya da şifrematik gibi bir şey falan.
Yani
Evet.
ama şifrematik ayrı bir şey ya. Bu direkt SMS atıyor sana.
Çift kademeli güvenlik güzel bir şey ama tabii ki uğraştırıyor.
Uğraştırıyor tabii. Yani bir şey bilmiyorum. Belki Google'da mesela ben kullanıyorum. Mail geliyor. Giriyorsun şeyini, SMS'ini.
Evet.
Orada bir kutucuk var. İşaretlersen o bilgisayarı güvenli olarak işaretliyor. Bir daha girmene gerek
Bu
kalmıyor.
da öyle olması lazım.
Bu da öyledir diye
Bu da
tahmin
öyle
ediyorum.
olması lazım. Bilgisayarı tanıyor. O da iyi bir şey değil ki Murat ya.
Tabii.
Yani bilgisayar, çünkü ben hep şeyi düşünürüm. Notebook çaldırırsam ne
Tabii. Ben
olacak?
notebook'ta öyle yapmıyorum mesela.
Yani notebook çaldırırsam ne olacak? O yüzden o da güvenli değil. Ya o zaman şeyin anlamı kalkıyor.
Kalmaz.
Çift kademeli
Evindeki
güvenlik.
bilgisayar için yapabilirsin ama.
Yani bir de bunlarda, bu çift kademeli güvenlik sistemlerinde şu var değil mi? Siteye girip şey diyebiliyorsun. Bilgisayarımı çaldırdım. Çünkü şeyde var o. Google'ın çift kademeli güvenliğinde var. Hani telefonumu çaldırdım ya da bilgisayarımı çaldırdım, şifrelerimi iptal et.
Evet. Biz hatta geçici şifre falan veriyor.
Evet.
Onların da
İnceleriz bunu
bakarız
ya.
abi
Biz
onların detaylarına.
bunu kendimiz deneyip de konuşalım.
Tamam. Bu arada iPhone'larda bir SMS bug'ı çıkmıştı abi.
Ha,
Biz onu
nedir?
başlangıçta almamışız gündeme de. Hala devam ediyor. SMS geliyor sana ama şeyden geliyor böyle sahte bir yerden geliyor.
Tamam.
Sen buraya işte bir cevap verirsen bu gelen maile aslında adama yanlış yerlere gidiyor mesajın. Saldıran kişiye gidiyor.
Ne elde ediyor bundan?
Artık sen işte şey hadi sana bana bilgini ver diye bir mesaj geliyor mesela. Sen güveniyorsan gönderen kişiye
Ha.
bir bilgini verebilirsin.
Ha, mesela hani sanki karından sanki mesaj geliyor ya, bizim banka hesap şifresi neydi
Evet.
diye. Sen de şuydu dersen adama gidiyor.
Adama gidiyor gibi. Evet, bu
Ha.
en basit hali.
Bu iPhone'da yaşanan bir şey miymiş?
Evet, bu işte banka mesajlarını falan taklit etmeye çalışıyorlarmış. Dolayısıyla hani bizde henüz böyle bir şey yok. Ama bir potansiyel şey var, tehdit var.
Var.
Apple'da işte hani SMS dışındaki yolları kullanın falan gibi şeyler söylemiş. Daha henüz açık devam ediyormuş.
Evet, tamir edilmiş değil.
Evet.
Tamam. Dikkat.
Evet. Diğer habere. Bakalım. Bu da ilginç bir haber abi. Dünyanın en büyük petrol çıkarıcısı üreticisine Workstation'la saldırı düzenlenmiş. Ve 30 bin Workstation etkilenmiş. Suudi Arabistan firmasıymış bu. Ağustos'un ortasında daha yeni yapılmış.
Allah Allah.
Ve adamların yani ne var ne yok. Bütün o Workstation'daki verilerin silinmesi söz konusu. Ama hani silinmiş mi silinmemiş o konuda bilgi yok. Ama yani bu virüs sızan şey bunu yapabiliyormuş.
Ya işte bu artık yeni çıktı Murat.
Evet.
Hedefli saldırı.
Hedefe özel saldırı.
Evet. Adam filanca firmayı çökerteceğim diye ya da bilgilerini çalacağım diye hazırlıyor aracı. Ya da işte bunun hükümetlerin sponsor olduğu böyle saldırılara iddia ediliyor. yeni bir kavram girdi gündemimize. Mesela birileri Tekno Seyir'i indireceğim diye hazırlayacaklar. Hı hı. Bize sokacaklar bizim bilgisayarlara mesela.
Evet.
Trojan'ı. Hiçbir şey bulamayacaklar çünkü işe yarar bir şey yok.
diğer taraftan abi tabii senin dediğin gibi mesela bu örneğin anlamsız olur. Niye hazırlanacaksın böyle bir şey için? Ama bir firmaya bu mesela bu adamlar petrol çıkartıyor. Onun tabii. bilgisayarına girdiğin zaman adamın petrol çıkarmasını engel alıyorsun.
Yani bilgilerini çalıyorsun, işte operasyonunu aksatıyorsun, dünya ekonomisini sarsarsın canım. Petrol evet. şeyini, petrol akışını engellersen, sarsarsan, engellersen değil de hani birazcık aksatırsan dünya ekonomisini sarsarsın.
Adamlar bize bir şey olmadı diye açıklama yapmışlar ama ne olduğunu da söylememişler.
Evet.
Sadece hani yine böyle hedefine yönelik şu Stuxnet versiyonu bir şey.
Evet.
Yine bu kuvvetle muhtemelen arkasında bir devlet var.
Devlet var. Daha da artacak Murat.
Bir açık haberi de Java'dan geldi abi. Bu Java, Zero Day. Hmm. Evet Zero Day denen cinsten.
Daha çok yeni yani. Hiç keşfedilmemiş Zero Day Exploit.
Evet. Java 7'de çıkmış. Ama yani her şeyi etkiliyor Java'nın kullanıldığı. Biliyorsun Mac'te artık Java gelmiyor içinden.
Sen yüklüyorsun.
Evet yüklüyorsun. Ama herkes yüklüyor sonuçta bir şekilde.
Evet.
Bütün içinde Java olan her cihaz etkileniyor. Benim de bilgisayara bugün update geldi. Yani sırf şey update 6.35 versiyon 6.35 diye. Aman hani gelirse öyle bir update sonra yaparım deyip ertelemesinler.
Bu exploit'in özelliği Java'nın üzerinden olduğu için Mac'i de etkiliyor.
Her şey etkiliyor.
Windows'u da etkiliyor.
Evet.
Henüz herhalde bunu kullanan bir saldırı yapılmış değil galiba
değil,
da.
Değil sadece açık bulundu.
Hani?
Arka kapı açıyor bilgisayarına.
Gayet kötü. İçeri girilebilecek bir kapı açıyor.
Yani şeye çıktı bunların yaması. Hani atlanmasın.
Ya da Java kullanmıyorsanız da yüklemeyin kardeşim. Evet.
Bu ilginç bir haber abi. NASA yeni ucuz uydularında Android telefon kullanacakmış beyin olarak.
Nasıl ya?
Fonsat deniyormuş bunlara. Tanesini yapmak 3500 dolara mal oluyormuş. Küçük uydular, ucuz uydular. Tamam. Ama hani teknolojinin de verdiği imkanlarla yani yine uydu eskilerine göre yine onların işini yapabiliyor.
Tamam.
Bunun içine de abi Android smartphone'lar, akıllı telefonlar konulacakmış.
Hmm.
Mesela birine Nexus One koymuş, birine Nexus S koymuş. Tabi Apple onu da aşağı alır sonra.
Güzel. Yani adam bilgisayar olarak telefonu
evet.
kullanıyor.
Bu tabi bir diyorlar ki telefon dediğiniz şeyin içinde her şey var. GPS'i de var. İşte kamerası da var.
Doğru.
Artı işlemci var. Biliyorsun doğru. bu kim Hubble teleskopunda Pentium 100 mi vardı? 486 mı vardı?
Belki daha da düşükmüş.
Belki daha düşük. O civarda bir şey var işte. Hala sırf onlar için işlemci üretiliyor. Gidip bizi tozlu raflardan almıyorlar yani o işlemcileri.
Evet.
Böyle bir stoğu var onun. Kolay değişebilen şeyler değil çünkü bu teknolojiler ama İşte bir Pentium 100'de Hubble teleskobunu da idare edebiliyorsun. O da öyle yapılmış bir sistem. Uyduyu da bugünün bir akıllı telefonu idare edebildiği ortaya çıkmış. Bu zaten deneniyormuş.
Tabii.
Prototiplerde ve başarılı olmuş. Artık işte böyle 3500 dolarlık küçük uydular kullanılacakmış.
Ya şimdi her türlü projede özel devre tasarlamak, özel bir şeyler ürettirmek çok pahalı bir olay. Bunun yerine işte off the shelf diyorlar. Hani piyasada bulunan parçalarla bir şeyler yapabilirsen acayip kâra geçiyorsun. Şimdi mesela 3500 dolar dedin. 3500 dolar bu uzay teknolojileri falan için hani leblebi çekirdek parası.
Evet.
Adam 3500 dolara uydu mal ediyor. Çünkü gidip bir telefon alıyor. içine takıyor. Güzel bir gelişme. Şeyi acaba nasıl hallediyorlar? Bu uzaya böyle hala işte Z80 işlemcili bilmem ne 80-86 işlemcili cihazlar falan gönderilmesinin nedeni radyasyon atmosferden çıkıyorsun çıplak uzaydasın güneşle evet. muhatap durumdasın. Radyasyon o kadar güçlü ki birler sıfır sıfırlar bir olabiliyor bir devrede bir hı-hı. RAM belleğin içinde işlemcinin içinde. Dolayısıyla eski teknolojiler malum hani daha yüksek, daha kaba üretim teknolojisiyle hani daha büyük transistörlere, daha kalın veri yollarına çok kaba tabirle sahip oldukları için hani radyasyon nedeniyle sıfırın bir, birin sıfır olması biraz daha zor.
Evet.
Bir de şu var, uzayda hava yok, ısınma, hani fan takarak soğutamıyorsun. Isınmaması lazım. Çalışan şey çok işte hani konveksiyon yoluyla çok yanın doğru tabir kullanmışımdır inşallah. Isıyı atabiliyor. O yüzden hani ısınmaması lazım. Core i7 yollayamazsın.
Ya.
Radyasyona karşı güçlendirilmiş işlem, özel kaplama ile kaplanmış işlemciler falan kullanılıyor. Acaba bu iPhone'ları, yani iPhone'ları, smartphone'ları, akıllı telefonları nasıl koruyacaklar? Herhalde bir artık kurşun bir kabın içine mi koyacaklar radyasyonları?
Valla bu uydunun abi şimdi çıktığı zaman görürüz ama uzaya değil de biraz daha hani dünyanın atmosferinde kalacak gibi gözüküyor bunlar.
Evet, üst atmosfer mi diyorlar, ne diyorlar? İşte şeye, yörüngede kalabilecek yükseklik. Evet. Daha bu konulardan anlayan arkadaşlarımız var, dinleyicilerimiz vardır. Detayını verirler bize.
Evet. Bir bilim haberi daha abi. Düz lens bulunmuş. Daha doğrusu geliştirilmiş zaten. Belli bir süredir geliştiriyormuş da bizim biliyorsun lenslerimiz fotoğraf makinelerinde kullandığımız büyük bir eğimlidir, bükümlüdür.
Tabii her biri küresel.
Evet. Bunun da sonucu olarak distorsiyonlar meydana gelir. Sen bununla mücadele etmek için ekstra lens koyarsın. Dolayısıyla lensler bu nedenle hem pahalılaşırlar, hem üretimi zorlaşır, hem de büyürler.
Büyürler.
Burada Harvard'da düz lens geliştirmiş abi. Hiç eğim yok. Dolayısıyla distorsiyon yok. Dolayısıyla onu düzeltmek için ekstra bir şey de yok.
Küçük objektif.
Küçültüyor.
Hem de bozulmadan.
Bozulmuyor, evet.
Ama şu an tek renkmiş. Daha doğrusu tek bir dalga boyu. Hani hangi dalga boyunu ayarlarsan bir tek onu çalışıyormuş. Her rengi hani full multicolor olanını geliştireceklermiş. İlginç geldi bana çünkü hani objektif teknolojisini
kökünden
komple değiştirir diyorlar.
Evet.
Hani her şeyle değiştirir diyorlar. Çok ilginç.
Bu da yine önümüzdeki yıllarda olacak işlerden
bir tanesi. Evet, hayatımıza önümüzdeki yıllarda girecek bir teknoloji.
Oyun dünyasından çok haberim yok ama.
Bu hafta durgundu Murat. Pek çıkan oyun da yok.
Sen şey yazmışsın, Carrier Command dönüyormuş.
Sen bilir misin Carrier Command'ı?
Ben hatırlayamadım bunu.
Carrier Command Commodore 64'te falan da var ama Amiga'da güzel oyundur. Bir takım adalar var. Sen bir uçak gemisiyle, ama hani fütüristik uçak gemisi, hani günümüzdeki gibi düşünme. Daha hani gelişkin uzay gemisi, uçak gemisiyle bir taraftan başlıyorsun. Bir de kötü uçak gemisi var. O da bir taraftan başlıyor. Adaları ele geçire geçire gidip hani bütün üstünlüğü sağlamak. Güzel bir oyun. Amiga'nın efsane oyunlarındandır. Güzel oyunlarındandır. Yenisi çıkıyor. Xbox'ta falan. Ekim ayında. Carrier Command Gea Mission diye. Yenisi çıkıyor. Yani Kickstarter projesi falan değil. Hani oyun firması yapmış bunu.
PC'ye de çıkıyormuş.
PC'ye de mi çıkıyor? Güzel. Evet. İnceleriz çıkınca artık. İlginç bir sürpriz oldu. Biraz da bu bit pazarına nur mu yağdı?
Yağdı. Değil mi? Bugün Steam'de şeyi gördüm. Small Soldiers diye bir oyun gördüm. Daha adından da anlamıştım zaten. Bizim şu Cannon Fodder'ın çakması. Biliyorsun Cannon Fodder'ın gerçeği lisansısı vardı zaten. Evet. Biz incelemiştik. Ama çok başarılı mıydı? Değildi. Bu da onun başka bir versiyonu.
Valla değişik bir ortama girdik. İşte remake'ler çıkıyor. Official, unofficial.
Pardon, bu arada tamamen salladım. Tiny Troopers'mış adı.
Tiny Troopers. Trooper Soldier. Çok yanlış olmadı. Murat, hani eski oyunların işte yeniden remake'leri çıkıyor. Böyle tamamıyla baştan yapılmış halleri çıkıyor. İşte XCOM çıkacak biliyorsun. Heyecanımız dorukta gittikçe yaklaşıyor. Nasıl sinemada hani film yapımcıları artık iyice abarttılar.
Totally Recall.
Totally Recall'un bile yenisini yaptılar. Bu oyun yapımcıları da eskilere herhalde saracaklar.
Sarsınlar. Güzel yapıldığı zaman hiçbir sorun yok bence. Evet.
Ama işte güzel yapılınca. Bakalım daha neler göreceğiz.
Evet. Street Fighter 25 yaşındaymış.
Ben sana ne hangi oyunları istediğimi söyleyeyim.
Söyle abi.
Wing Commander'lar.
Ya.
Descent Free Space, Free Space 2. Bu uzay oyunu kategorisi kayboldu.
Kayboldu abi.
Ben bunu istiyorum kardeşim. Şu Wing Commander serisini birisi yapsın. Ya da Free Space'i yapsın.
Ya ben Star Wars da olsa tabii olurum yani. Değil mi?
TIE Fighter ya da X-Wing. Evet. Onlar olsa.
X-Wing Alliance diye bir oyun çıkmıştı en son. Hala duruyor, evet. Saklıyorum.
Değil mi? Tozlu raflar konusu olacak onlar.
Evet. Başka ben Syndicate'i istiyordum.
Çıktı ama felaket oldu.
Evet, yani bambaşka bir oyun olarak çıktı.
O çok başarısız oldu ya. Onu kimse oynamadı yani.
Çok, evet, çok tutmadı o.
Kimse oynamadı.
Tuhaf bir multiplayer falan vardı.
Evet. Ben oynarım ya. Ben onu beğenmiştim.
Yani, evet, sen oynarsın.
Konsoldaki halini beğenmiştim. Ben oynarım da tabii Syndicate'le alakası yok. O, yok. O ayrı.
Valla ben Silkworm'u bile istiyorum abi.
Helikopter ve jip.
Evet.
Şimdi olsanız ne süper olur.
Valla. Şey de mümkün, müsait. Oyun sistemleri de.
Tabii.
Co-op'a.
Tablete bile olur.
Biz seninle şey oynadık işte, Renegade Ops'u. En yakın deneyimi olsun.
Renegade Ops Silkworm'du ya. Biri jip, evet. Biri helikopter. O bazı bölümleri Silkworm 4'e dönüşüyordu hakikaten. Silkworm'a dönüşüyordu. Silkworm'u da tozlu raflar mı yapsak nedir? Ya. Dilimize yapıştı.
Evet.
Bir tozlu raflar yaparız.
Bana Sensible Sucker'ı bir adam gibi yapsalar ben alır oynarım. Bir kere yapıldı, hiçbir şeye benzemedi.
Benzemedi değil mi?
Vallahi evet, şey...
Doğum günü var.
Doğum günü var. İşte dedim Street Fighter 25 yaşında.
Street Fighter 25 yaşında. Bu oynadın da... mı hiç? Ama Street Fighter 2 değil bak.
Ha, ben 2'yi
oynamış olabilirim. Normal Street Fighter'ı oynadın mı hiç?
Ya ben bir tane oynadım PC'de ama onun ne olduğunu bilmiyorum.
Bu şeydir. Fame City'de vardı.
Ha, yok onu oynamadım.
Ben doğru. Orada hatırlıyorum. İşte Street Fighter 1.
Ben Fame City'de görüp de oynamadığımı hatırlıyorum. Yaşım çok ufaktı.
Evet, orada vardı. Ben bir ilk kez oynamıştım da tabii becerememiştim. Şimdi oynasam yine beceremem. Street Fighter. Sonra Street Fighter 2 ile patladı tabii. Evet. Yani bir olay haline geldi. Ama ilk oyun Street Fighter 25 yıl olmuş. 87'de çıkmış.
Ben Mortal Kombat'çıyım.
O yüzden hiçbir zaman sevmedim. Ben Mortal Kombat'ı sevmem ya. Ben hep Street Fighter'ı severdim. Daha böyle karikatür gibi çizimleri falan.
Ben de o yüzden sevmiyorum.
Bir de farklı tipler var ya. Mortal Kombat'ta hep adamlar var işte. Bir de onun öyle bir şiddet middet. Yani tamam Street Fighter'da şiddet de. Mortal Kombat'ta hani öyle biraz abartılı görüntüler falan. Bir de Pit Fighter vardı. Onu ya, biliyor musun?
Onu ne oynamıştım?
O tam, yani. O dandikti ya. Şeyde, sen arcade mi oynadın bilgisayarda mı?
Bilgisayarda abi.
Ya o kötüydü ya görüntüleri falan. Hani gerçek adam görüntüleri vardı, evet. Ya hani şeyle sprite'ler fotoğraflardan kesilmiş yapıştırılmış. Ben onu sevmemiştim.
Acaba ya. Aynı oyundan bahsettik ya. Benimkisi şeyde iki kişi falan aynı anda oynanabiliyordu. Biraz tepeden görüyordun.
O başkadır ya.
Başka
Pit Fighter şeydi ya. Böyle pankreas gibi bir şeydi ama kötüydü yani. Şimdi gösteririm sana.
Yani şey tane. Yerden mesela bir obje alıp fırlatma vardı. Benim oyunda.
Galiba. Ne bileyim ya. Bakarız. Ben şimdi sana YouTube'dan gösteririm. Pit Fighter'ı tamam. Beğenmezsin. Daha başka bir sürü tabii fighter'lar vardı. Final Fight. En güzeli. Biz bu Street Fighter'ın da tozlu raflarını yapalım.
Yapalım abi. Bakayım neler var. Başka Steam'de dolanıyorum da bir yandan. Pek ilgi çekici bir şey yok.
İndirim. Ya herkes, bütün dünya hazırlanıyor Murat. Bomba oyunlar gelecek.
Evet.
Yağmur başlayacak. Herkes şu anda parası elinde bekliyor. Şeyin Battlefield 3'ün yeni paketi çıktı.
Hangisi?
Şey, Armored Kill.
Çıktı mı o?
Çıkmış olması lazım.
Benim haberim yok.
Habire Twitter'da onu yazıyorlar çünkü.
Dinle bakayım.
Bir de şey ya hani Gold Premium üyelere 2 hafta önce veriliyor ya.
He.
Premiumlara çıkmış olabilir.
Ben Premium almıştım o yüzden. Bir bakayım.
Sen bak, ben alamadım.
Güzele benziyor abi, ben şeylerini görmüştüm de.
AC-130 falan var.
Bugün bakarım.
Nasıl kullanılıyor onu çok merak ediyorum.
Başka da bir şey yok abi ya oyun dünyasında yani.
Durgun.
Durgun.
Normal Murat, şey çıkacak çünkü. Adı neydi? İşte yeni oyunlar gelecek. Millet hazırlanıyor. Bir Guild Wars 2 mi ne çıktı?
Hmm.
online multiplayer. Onda da işte galiba hani her multiplayer oyunu ilk çıktığında server sorunları oluyor ya. Hı-hı. Aynı şeyler olmuş. İnsanlar tam paralarının karşılığını alamamışlar. Dün kızıyorlardı. Hı-hı.
Bu arada ben bir anket yayınlamıştım. Hangi antivirüs programını kullanıyorsunuz diye.
Evet.
Listeyi hepsini alamamıştım. Listede yok. %20 ile bir numara
birinci
oldu.
Birinci olmuş.
O da şey diyorlar. Hani security essentials kullanan çok kişi varmış.
Microsoft'un bedava.
Evet, bedava diye. Zaman. Ama benim merakım zaten bedavalardan ziyade şu paralı olanlardı. Orada da şöyle kullanmıyorum diyen %18 var bak mesela. O da ilginç.
Tamam.
Şu Avira'lar, Avast'ları kullanan da %19. Bunlar da free aslında.
Free olduğu için evet. Türkçe desteği de var. Hemen kuruluyor.
Paralı olanlarda durum çok parlak değil. Note 32 %16 çıkmış.
Tamam. Bende de o var.
Kaspersky 14.
Tamam.
Norton Antivirus 7. McAfee 3. Trend Micro %2. Panda %1. FBrot yok.
Yok. Hayret.
0. Yani 4 oy da %0'a denk gelmiş.
F-Secure. Evet. Demek ki F-Secure'da Türkçe desteği var mı acaba? Onu
hiçbir fikrimiz yok.
Pek, onlar da Türkiye'yi pek umursamıyor olabilir.
Norton'un 7 çıkması ilginç
tabii. Çünkü ya, makinesinde yüklü geliyor.
Herkesin
ya,
makinesinde yüklü. Demek ki hepsi siliyor ki. %7 çıkıyor.
Ya, makinesinde yüklü geliyor insanların. Çoğunun tercihini o belirliyor aslında.
Evet. Ama işte Norton hani makinenden sildiğin ilk şey olduğu için ben biraz ona bağlıyorum bunu %7 olmasına.
Evet, evet. Ya işin kötüsü Norton Antivirus'un güncel sürümü kötü değil.
Değil ki.
Fakat öyle bir o geçmişteki başa bela halinden dolayı öyle bir imaj yarattı ki Symantec'i Norton'u görünce sileceksin gibi bir
bilinçaltına
yerleşti. Yoksa hani günümüzde kötü değil aslında.
Değil canım.
Kursan Ramis gibi kullanırsın.
Tabii.
Fakat işte kötü şöhret
yani
bambaşka.
Vallahi gündem bu kadar Levent abi.
Bu zorlu haftayı böyle tamamladık. Tabii Samsung olayını ve IFA'yı biz ayrı birer bölüm haline getireceğimiz için onları bir daha konuşuruz onlarda.
Evet.
Senin özellikle IFA'da anlatacakların var.
Evet.
Geçen hafta Commodore 64 haftasıydı tozlu raflarda TeknoSeyir'de.
Beğenildi.
İki bölüm yayınladık. Genelde beğenildi. Bir iki beğenmeyen arkadaş olmuş. İşte Levent Efendi'nin kişisel şovu olmuş falan demişler. Öyle olur, öyle desinler. Yani onlar da öyle düşünmüşler. Ama hani en azından oraya getirilen cihazların hakkını vermek lazım.
Evet.
Çünkü o cihazları hakikaten temin etmek çok güç. Commodore 64'ü kastetmiyorum ama hani bir Max'ı çoğu kişi ilk kez kanlı canlı bizde gördü.
Doğru.
Hani çoğu kişi adını bile bilmiyordu. Bilenler ancak fotoğrafını biliyordu internetten. Kanlı canlı elimizde gördüler. Ha gönül ister, getirdiğimiz her cihaz çalışır durumda. Gönül isterdi ki hepsini bir çalıştıralım, birer oyun yükleyelim falan ama Murat o haliyle bile 45 dakika sürdü.
Ya.
2 saat, 3 saat sürerdi. Bir de biz de hani zaten 4 bölüm yaptık. 14 bölüm yapamayız yani. Çünkü ilgilenmeyen insanlar da var.
Tabii.
Hani genele yönelik bir şey yapmamız lazım. BBC'ye belgesel çekiyor olsak tamam vur beline istediğin kadar yap da. Kısıtlı zamanda bunu yapabildik. İki detay var söylemek istediğim. Birisi Amiga mevzu. Şimdi bunun Commodore bölümlerinin benzeri bir Amiga bölümü de eninde sonunda yapılacak. Fakat şunu söylemek lazım. Şimdi buradaki koleksiyonun büyük bir kısmı işte Hüseyin'in, benim kendi cihazlarımızdı. Kendi ekipmanımızdı. Daha yayınlanmayan bölümlerde bir konuğumuz daha var Serdar. İşte onun ekipmanları. Kendi ekipmanlarımızı ve emanet verilen ekipmanlar. Amiga'da bende böyle bir koleksiyon yok. Hı hı. Amiga'da ekipmanı toplamamız çok daha zor. Yani Amiga 500'üm var benim de. 1200'ümüz var. Tamam ama bir gönül ister ki bir Amiga 1000 olsun.
Yani.
Nereden bulacağız Amiga 1000'i? Yani buluruz tamam yine eşimiz dostumuz sağ olsun koleksiyoncu arkadaşlarımız var ama zor oluyor Murat. Hani böyle rica et al bunlar değerli makineler. Kargoyla yollatamıyorsun bir şey gelir başına. Gidip elden almak elden geri teslim etmek gerekiyor. Amiga 3000'i Amiga 2000'i nereden bulacağız? Amiga 3000'i 4000'i nereden bulacağız? Artı Amiga'nın mesela şu genişleme kartları, aksesuarları daha gelişkin bir deniz.
Evet.
O yüzden Amiga bölümünü lezzetli yapmak biraz zor. Commodore'u kişisel koleksiyonlarımızla ve bilgimizle kotardık ama Amiga'da, ya mesela Amiga'nın bir profesyonel boyutu var. Televizyonlarda kullanıldı yıllarca. Belki yani hala kullanan yerel kanal falan vardır. Bu yazıları yazmakta falan Amiga kullanıldı. Bir render, 3D animasyon, Lightwave boyutu var. Bunlara da ya masaüstü yayıncılık boyutu var. Bunlara da yer vermek lazım. Dolayısıyla Amiga için çok ders çalışmak lazım. Yaparız ama 2013. Yani 2013'ten evet, önce mümkün değil, yetişmez. 2013'te bir Amiga destanı da yazarız.
Evet abi. Bu arada ben de bir şey söyleyeyim. Bu YouTube görüntü kalitesiyle ilgili sorular hala geliyor da.
Evet.
Şimdi YouTube'a geçtiğimiz için biz YouTube çeşitli görüntü kalitesi imkanları sunuyor.
Evet.
Orada HD yapmazsanız en yüksek görüntü kalitesini göremiyorsunuz.
Evet.
Tabii ki şu da var. Hangi bitrate'de yüklersen yükle. Sonuçta YouTube encode ettiği için bunu. Kontrol sende değil. Görüntü kalitesinin, evet, kontrolü, evet, orada. Daha önce biz kendi serverımızdayken görüntü kalitesinin kontrolü bizdeydi.
Evet.
Ben bilgisayarımda nasıl render alıyorsam izleyen de öyle izliyordu. Ama şu anda YouTube'da kontrol biraz daha, evet, bizim kaliteye göre düşük. Ama hani çok mu düşük? Değil. Sadece bu HD'de izlemen şartıyla.
İşte YouTube'daki HD versiyonu şeyini kullanmaları gerekiyor. Ama şu anda biz her videoyu da YouTube'a koymuyoruz. Yine siteden yayınladıklarımız var.
Arada bir, evet, bazılarını, evet, oradan koyuyoruz ama TeknoSeyir'in asıl TeknoSeyir bölümleri tamamen YouTube oldu.
Biz Vimeo'yu dosyasını kapattık değil mi?
Vimeo dosyasını kapattık çünkü orada Vimeo'dan kaynaklanan bazı sorunlar çıktı. Herkes izleyemedi videoları.
Evet.
O yüzden kapattık. YouTube'u daha çok seviyor insanlar.
Evet, YouTube'un... Yani YouTube videolarında da mesela şöyle sorunlar var. Mesela bir arkadaş demiş ki hani YouTube'da bir video bitince diğer videolar sana sunuyor ya. Evet. Hani şunları göstereyim mi diye. Mesela bugün bir arkadaşımız demiş ki ya sayfa değişmiyor. Ama mesela ben başka videoya geçiyorum. Mesela Commodore 64 izledikten sonra Nokia 808 videosuna geçiyorum ama sayfa diyor değişmiyor. Hani Commodore 64 sayfasının içinde izliyorum.
Yorumlar falan değişmiyor demiş.
Yorumlar falan değişmiyor. Doğru ama bu da hani...
Bizim yapabileceğimiz şey yok.
Hallolur mu? Bu biraz zor. Hani evet, o sayfanın değişmesi biraz zor. Gökhan'a danışmak lazım, programcı arkadaşımıza. Ben hiç onun değiştiği bir teknoloji görmedim.
Hı hı. Vaziyet böyle abi.
Evet.
Önümüzdeki hafta artık zamanında görüşürüz. Görüşürüz inşallah.
Evet, her zamanki gibi cumartesi gününün ilk saatlerinde, ilk dakikalarında görüşürüz inşallah.
Evet.
Tekrar görüşmek üzere diyelim.
Hoşçakalın.
Tekno Seyir haftalık gündem değerlendirmesini sundu.